Ayrım 12, sayfa 140. Bir süre ayakta durup çatık kaşlarıyla beni süzmeye devam etti. Test mi? Ne testi? Hayatımda böyle garip bir test duymadım. Olabilir ama ben temsiller boyunca çalıştığım oyuncuların sinir vasıtasından da sorumluyum. Sinirleri gergin, kaprisli, çabuk alevlenen oyuncularla çalışmanın nedenli zor bir şey olduğunu bilemezsiniz. Özellikle provalar sırasında, yani işin henüz rayına oturmadığı dönemde bu büyük bir sorundur. Örneğin siz. Belli ki çok gerginsiniz ve rahatsız edici bir soru karşısında hemen tepki verdiniz. Anlıyor musunuz? Kararsız kaldı sevgilim. Yerine dönüp oturmak konusunda tereddüt etti. Tekrar mırıldandım. Lütfen oturun. Sonunda mahcup bir edayla koltuğa ilişti. Yüzüme bakmadan sordu. Teste başarısız mı oldum? Güldüm. O kadar da büyütmeyin bu ufak testimi. Daha yaşlı ve deneyimli bir oyuncu olsanız ve de bana bu tepkiyi gösterseydiniz sizi kadroma almazdım. Yaşı ilerlemiş, tecrübeli kadın oyuncuların kaprislerine asla katlanamam. Ama siz daha çok gençsiniz. Hayatın size öğreteceği çok şey var. Yani gençlikteki gergin sinir hali çabuk yumuşatılır. Körpe ruhlar bunalımlardan çabuk kurtulurlar. Bu da fazla bir sorun yaratmaz. Bunu size bir örnekle açıklayayım. Mesela evdeki erkek arkadaşınızla yaptığınız bir tartışma o sabah sizin provalardaki performansınızı etkiler. Ama gençlikte bu etkiden sıyrılmak kolaydır. 2 saatlik bir çalışmanın sonunda yavaş yavaş normale dönersiniz. Nur birden sevimli bir şekilde dudaklarını büktü. Bu örnek bana pek uygun değil diye mırıldandı. Neden? Çünkü evde birlikte yaşadığım arkadaşım erkek değil. Yüzüne bakmamaya özen gösterdim. Aksi halde birden ne kadar rahatladığımı anlaması olanaksızdı. Deminden beri sıraladığım bütün palavralardan şüphelenebilirdi. İçimi tatlı bir huzur kapladı. Az evvel özel hayatıyla ilgili soruma gösterdiği hiddete rağmen şimdi bana ev arkadaşının bir erkek olmadığını kendisi söylüyordu. Anlamakta her zaman zorluk çektiğim kadın ruhu işte. O her zaman böbürlenerek dolaşan, ben kadını iyi tanırım diyen zavallı hemcinslerime hep acıyarak bakarım. Benim yetersizliğim ya da tecrübesizliğim değil, meselenin özü yaratılışta yatar. Kadın ruhu değme erkeğin anlayamayacağı kadar girift ve amaçlarla doludur. O ruhu çözümlemek her baba yiğidin harcı değildir. Sistem bir anlamda benim şansımdı. Çabuk öfkelenen fakat hiddeti aynı hızla geçen, özlü sözlü bir, entrikadan hoşlanmayan, inandığını içtenlikle savunan, biraz inatçı fakat ileri sürülen doğruları muhakemesiyle çabuk kavrayan, nerede ödün vermesi gerektiğini bilen ve hakkını sonuna kadar savunmasını beceren müstesna bir kişilikti. Ama bu kısa konuşmada bile Nur'un tabiatının sistemden farklı olduğunu idrak ediyordum. Beni uğraştıracaktı. Arkama yaslanıp düşündüm. Hiç şansım yoktu. Nur'u olduğu gibi kabul etmek zorundaydım. Bu kaderin karşıma çıkardığı bir zaruretti. Ben istemiş, Azrail de yeniden hayata döndürmüştü onu. Bulduğumla yetinmek mecburiyetindeydim. Hem de kesin bir yargıya varmak için erken sayılırdı. Fiziksel aynıyete rağmen onu yeterince tanımıyordum. Asla tahmin ve tasavvur edemeyeceğim bir teessür dalgası içimi kapladı. Bir yeis çöktü içime. Tabiat kanunlarına karşı çıkan bendim. Azrail'den gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey istemiştim ve o da benim bu isteğimi yerine getirmişti. Ama şimdi buna pek hazır olmadığımı sezinliyordum. Tıpatıp ona benzese de Nur, sistem değildi. Ne yapacaktım şimdi? Yeniden onu kendime aşık etmek için mi uğraşacaktım? Bu yorgun ruhumda gereken enerjiyi bulabilecek miydim acaba? Nur hala garip bir tedirginlikle yüzüme bakıyordu. Düşüncelere daldığım neden sonra farkına vardım. Başka sorunuz var mı hocam diye sordu. Ses tonu beni yeni ürpertmeye yetmişti. Bir an karşımda sistemin konuştuğunu sandım yine. Hem de artık gerçeği bilmeme rağmen. Yapacağım en iyi şey kızı daha fazla ürkütmeden konuşmanın şimdilik sona erdiğini söylemekti. Düşünmeye ve takip edeceğim yolu planlamaya ihtiyacım vardı. Bir iki sorum daha var dedim. Tekste ile meraklanmayın dedi. Rolümü ezberledim. Hayır değil. Buyurun sorun öyleyse. Babanız doktor mu? Tuhaf tuhaf yüzüme baktı önce. Yine sorumu yadırgamıştı tabii. Sonra inci gibi dişlerini göstererek güldü. İçinize öyle mi doğuyor? Evet dedim. Bu sefer yanıldınız. Babam devlet memurudur. Tapu dairesinde. Hayal kırıklığına uğramış gibi ya diyebildim. Nur'un çehresinde tedirginliğini belli eden çizgiler oluşmuştu. Ama ağzını açıp tek kelime etmedi. Neden böyle bir soru sorduğumu merak ettiğine emindim. Anneniz hayatta mı? Nüfus memuru gibi sorular soruyordum. Anlamsızlığımın farkındaydım ama benzerliğin derecesini bilmemek neredeyse beni çıldırtacaktı. Yalnızca fiziksel ayniyet bana yetmiyor. Nur'un ölmüş sevgilim tıpatıp eşi olması gibi saçma sapan bir isteğe kapılıyordum. Hayatta tabii dedi. İrademe hakim olarak sustum. Gittikçe zırvalıyordum. Şimdi bana lazım olan şey zamandı. Sabırlı olmalı ve beklemeyi becermeliydim. Ayağa kalktım. Teşekkür ederim Nur Hanım dedim. Sizinle çalışmaktan zevk duyacağım. Sağ olun efendim diye o da el iliştiği koltuktan fırladı. Tokalaşmak için elimi uzattım. Elimi kavradı. Bu Nur'la ilk ten temasımdı. Karşımda sitemi görüyordum. Onun cildinin sıcaklığı, onun yakıcılığı ve onun her zaman ruhuma yarattığı uyarıları duyamsadım. Beni tahminimden çok daha zor günlerin beklediğini anladım. İnanılmaz bir tempo ile çalışıyordum. 2 senelik yıpratıcı bir çöküşün ardından kendimde bu enerjiyi, bu gücü nasıl bulduğumu ben de bilmiyordum. Sanki bütün hastalık belirtilerim kaybolmuş, dinç ve zinti bir bedene kavuşmuş, yerimde duramaz, her an her saniye yaşama dönüş azmimi etrafa saçmaktan keyif alır olmuştum. Sebebi tahmin zor değildi tabii. Aşk. Yeniden bana hayat veren günlere döndüğümü hissediyordum. Mutlu muydum? Buna kesin evet demem biraz zordu. Provalar ilerledikçe Nur ile sistem arasındaki fark barizleşiyordu. Nur kişilik olarak sistemden çok farklı biriydi. Adeta 2 ayrı karakter, yapı olarak birbirinden ilgisiz, hatta birbirinin zıttı 2 şahsiyet. İlki ne kadar sıcak, sevecen ve ilgili ise bu soğuk, mesafeli, ürkek ve ilgisizdi. Ona birkaç kez yaklaşmak teşebbüsünde bulunmuş fakat her seferinde nadan, asık yüzlü ve ümit kırıcı bir dirençle karşılaşmıştım. Ama elim mahkumdu, onu seviyordum. İşin en dramatik yanı ise aslında Nur'u değil, sistemi sevdiğimin farkındaydım. Yani hala bir hayaletin peşindeydim. Teşebbüslerim olumsuz yanıt verince bir süre ilgimi asgari düzeye indirmiş, yani normal yönetmen oyuncu seviyesinde bırakmıştım. Ne yapacağımı kararsızlığı içindeydim. Fakat diğer yandan hayat devam ediyordu. Saatimden memnundum. Nöbetlerden kurtulmuştum. Artık bunalımlı ruh halleri yaşamıyordum. 2 yıldır elimi sürmediğim arabamı servise göndermiş. Bakımdan sonra yeniden kullanmaya başlamıştım. Evimde işe, işten eve arabayla gidip geliyordum. Selim Koyuncu da performansımdan memnundu. Oyuna yeni bir ruh ve yorum getirmiştim. Selim'in ağzı kulaklarındaydı. Artık eserin kesinlikle tutacağına emindi. Provalar bütün hızıyla devam ediyordu. Bazen çalışmalarımız günde 8-10 saati buluyordu. Bir gece saat 12'ye kadar sürmüştü çalışmamız. O saatte oyuncuları fazla yorduğumu anlayarak tamam demiştim. Bu gecelik bu kadar yeter. Sevindiler ama memnuniyetlerini belli etmemeye çalıştılar. Zira kadrom üzerinde müthiş bir otorite sağlamıştım. Beni hem seviyorlar hem de çekiniyorlardı. Sahne boşaldı. Ben de terimi kurulamak üzere soyunma odasına doğru gittim. Tam kabanımı sırtıma geçirip çıkmak üzereydikken kapı açıldı ve Selim eşikte göründü. Murat yahu senden bir ricada bulunacağız dedi. Hayrola? Servis şoförü telefon etti. Önemli bir mazereti çıkmış. Bu gece gelemeyecekmiş. Arkadaşlar yorgun ve perişan. Arabalı olanlar olmayanları aramıza taksim edip evlerine kadar bırakacaklar. Sen de birkaç tanesini senin güzergahında olanları bırakabilir misin? Tabii dedim. Neden olmasın? Birlikte koridora çıktık. Oyuncular bekleşiyorlardı. Evimin Arnavutköy'de olduğunu, o tarafa yakın olanları götürebileceğimi söyledim. Benim payıma 2 kişi düşmüştü. Horay Tio'yu oynayan Şahin ve Nur. Nur'un bana yaklaştığını görünce irkildim. Bildiğim kadarıyla o Kadıköy'de oturuyordu. Sesimi çıkarmadım ama birden kalp atışlarım hızlanmıştı. Bu gece olağanüstü bir durum yaşayacağımı hissetmeye başlamıştım. Binadan çıktık. Kaldırım kenarında park eden arabama binerken Şahin arka kapıyı açıp içeri girdi. Nur ise yanıma ön koltuğa oturmayı yeğlemişti. Sizleri nereye bırakacağım arkadaşlar dedim. Şahin ben yakınım hocam dedi. Ortaklar Caddesi'nin başında ineceğim. Nur'a döndüm. Ya sizin Nur Hanım? Sakıncası yoksa Ortaköy efendim dedi. Sizin Kadıköy'de oturduğunuzu sanıyordum. Öyle hocam ama çok geciktiğimiz geceler annemde kalmayı yeğliyorum. Anlıyorum diye mırıldanmıştım. Harika bir fırsattı benim için. Şahin'i az ileride bıraktıktan sonra sistemle arabada yalnız kalacaktım. 2 uzun yıl sonra çocuk gibi heyecanlandım hissediyordum yine. Geçen yorucu güne rağmen yorgunluğum sanki birden kaybolmuştu. Şahin'i caddenin başında bıraktık. Yarım ağız ısrarıma rağmen evine kadar götürmemi istememişti. O inince keyfim daha da arttı. Hangi yoldan gitmemi istersiniz diye sordum Nur'a. Benim için fark etmez hocam. Siz hangisini uygun görürseniz yeter ki bir an evvel kendimi yatağa atayım. Yorgunluktan ölüyorum. Biraz bozulur gibi oldum. Şu anki tek istediği yatağa yatıp uyumaktı. Tabii ki arabadaki yalnızlığımız onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Gerçi duygularımdan haberdar olmayan sevgilim bu isteği çok doğaldı. Ama nedense bu mutluluğu onunla paylaşmasını, heyecan duymasını beklemiştim. Sizi çok mu yoruyorum diye sordum. Vallahi hocam ne yalan söyleyeyim, hepimizin pestini çıkarıyor. Öteki arkadaşları bilmem ama ben sizin kadar titiz ve itinalı çalışan yönetmen görmedim. Ne de olsa benim fazla tecrübem yok. Değişik yönetmenlerle çalışmadım. Ama diğer arkadaşların da benim gibi düşündüklerini söyleyebilirim. Demek öyle ama başarının sırrı çok çalışmakta yatar. Haklısınız. Ben de yoruluyorum. Her gece dönüşte bir işkembeciye girip çorba içiyorum. İşkembe çorbası mı? Evet, çok mu seversiniz? Yok canım, lakin işkembe çorbası hem yorgunluğu atar hem de gerilen sinirleri gevşetmeye birebirdir. Sahi mi söylüyorsunuz? Ben fazla alkol alındığı zaman mideye iyi geldiğini işitmiştim. O da doğrudur. Size de tavsiye ederim. Nur inanmaz gibi yüzüme baktı. Şimdi mi? Tabii, neden olmasın? Arzu ederseniz birlikte içer, sonra sizi evinize bırakırım. Nur'un yüzü ekşir gibi oldu. Bu tekliften hoşlanmadığını anlamıştım. İşkembe çorbasını hiç sevmem dedi. Sonra damdan düşer gibi kanaatini söylemesinin en azından yönetmenine saygısızlık olduğunu kavramış gibi. Yani diye mırıldandı. Sarımsaktan rahatsız olurum. O zaman sırf sirkeli içersiniz. Onu kandırmaya çalıştığımı, biraz daha beraberliğimiz uzaması için yalan kıvırdığımı anlamış mıydı acaba? İşkembe çorbasını ben de sevmezdim. Ama gecenin bu vakti makul bir sebep bulup daha fazla yalnız kalmanın başka çaresi aklıma gelmemişti. Olur veya olmaz demedi. Sessiz kaldı. İşkembeci fazla kalabalık değildi. Siparişi vermiş, servisin yapılmasını bekliyorduk. Onu ürkütmemek için fazla geveze davranmıyordum. Tiyatro binasının dışında, umumi bir yerde ilk defa onunla birlikte oluyorduk. Rahat ve tabiydi. Genellikle oyuncular, hele genç ve yetenekli, tecrübeli değillerse yönetmenden ürkek, pısırık, çekingen davranırlardı. Nur'da hiç böyle bir hal yoktu. Ne var ki benden çok etrafla ilgileniyordu. Zaten çorba içme teklifimi de aslında istemediği halde sırf beni kırmamak için kabul etmiş gibiydi. Dikkatini çekmiyordum. Hatta bir erkek olarak benden hoşlanmadığı intiba nasıl oluştu kafamda. İster istemez biraz durgunlaştım. Çorbalarımızı içerken neşem iyiden iyiye kaçmaya başlamıştı ki birden hiç ummadığım bir soru çıkıverdi ağzımdan. Artık iyisiniz değil mi? Umarım tamamen o vartayı atlatmışsınızdır. Hiç anlamamış gibi sordum. Hangi vartayı? Şey diye fısıldadı. Cümlenin sonunu getirmekten sıkılır gibi oldu önce. Ama sonra kısık bir sesle bildiğini ima eder gibi devam etti. Arkadaşlar sizin esaslı bir bunalım atlattığınızdan söz ediyorlar da. Öyle mi dedim, ne söylüyorlar? Beni meraklı sanmayın. Öğrenmek istediğim sadece sağlığınız. Tabii, ama hakkımda konuşulanları merak ettiğim doğrusu. Hafifçe kızardı. Yanakları al al oldu. Galiba sevdiğiniz bir kızı trafik kazasında kaybetmiş ve bundan çok etkilenmişsiniz. Doğru dedim. Anlamıyordu kuşkusuz. Ama o an ondan daha fazla ürken bendim. Şimdi nasılsınız? Ben sizi dinç ve sağlıklı görüyorum. Hepimizden fazla çalışıyorsunuz. Bu da doğru. Çok çalışmak, unutmak, zihni boşaltmak için en etkili yol. Kısa bir tereddüt geçirdi. Sanki sormak üstüne vazife değilmişçesine durakladı. Fakat sonunda dayanamayarak dudakların ucuna gelen kelimeler ağzından döküldü. Unutmayı başarabildiniz mi? Sizce başarmış gibi mi görünüyorum? Belli belirsiz tebessüm etti. Bunu ben bilemem ki, ama çöküntüye uğramış bir haliniz hiç yok. Ağzıma götürdüğüm kaşık bir an havada kaldı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Morallendiğimi sanarak sevindi. Evet, hiç kuşkunuz olmasın dedi. Yanıldınız Nur Hanım. Onu bir an bile aklımdan çıkaramıyorum. Hatta diyebilirim ki bu sevgi her geçen gün biraz daha şiddetleniyor ve hayatım sonuna kadar da sürecek. Hayretle yüzüme baktı. Söyleyecek bir şey bulamamıştı sanırım. O kadar çok mu seviyordunuz diye mırıldanmak zorunda kaldı. Başımı salladım yeniden. Bu devirde böyle romantik sevgilere pek rastlanmıyor da, tabii büyük bir talihsizlik. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Ne yazık ki ölümün çaresi yok. Elimde olmadan varmış diye kekeledim. Tekrar hayretle yüzüme baktı. Var mıymış diye sordu. Ne demek istediğimi anlamamıştı tabii. Tehlikeli sulara girdiğimi sezinlemiştim. Ona açılmak için henüz çok erkendi. Bir fani olarak kader yüzüme gülmüş, kimseye tanınmayan bir imtiyaz, ilahi güçler tarafından bana verilmişti. Ne var ki ona geçmişimizdeki beraberliği şimdilik açıklayamazdım. Körpe ve gerçekleri kabul edemeyen Dimo bunu pis bir oyun olarak algılar, inanmaz ve kendisini elde etmek için tarafımdan düzenlenmiş adi bir oyun olarak değerlendirirdi. Onun yerinde ben de olsam aynı şekilde düşünürdüm. Sistemin bir kopyası olduğuna ve onun yerine geçmek üzere gönderildiğini nasıl ikna edebilirdim? Her şeyden önce bu korkunç gerçeği kabullenebilmesi için beni sevmesi, hatta sırılsıklam aşık olması gerekirdi. Onu haklı bir şaşkınlığa düşüren sorusuna cevap vermek zorundaydım. Ağzıma götürdüm kaşığı, kasenin içine indirdim. İçmeyi bırakıp bir sürü düşünür gibi yaptım. Evet diye mırıldandım. Bazen ölümü de çare vardır. Bunu hiç duymamıştım. Nasıl bir şey bu? Bütün mesele ilahi düzenin işleyişinde. Gözlerini kırpıştırarak nasıl yani, anlayamadım dedi. Açıklaması biraz zor. Bir deneyin, belki ben de anlarım. Ölen bir kimsenin yeniden aynı bedende dünyaya döneceğine inanır mısınız? Yani reenkarnasyon gibi bir şey mi? Hayır, pek öyle sayılmaz. Reenkarnasyonda ruh aynı fakat beden farklıdır. Benim kastettiğimde ise ruh farklı fakat beden aynı. Hiç böyle bir şey işitmedim dedi. Ben de dedim. O halde anlatmaya çalıştığınız nedir? Durum çatallaşmaya başlıyordu. Dilimin ucuna kadar gelen kelimeleri yutmak zorunda kalıyordum. Şöyle diyelim. Ben ölen sevgilim yeniden bütün canlılığıyla hayata döneceğine inanıyorum. Zaman söz konusu olmayabilir. 1 sene, 2 sene, belki 10 sene sonra ama mutlaka geri gelecek ve aşkımız kaldığı yerden devam edecektir. Muhtemelen oynattığımı düşünüyordu. Normal bir insanın bu açıklamam karşısında başka türlü düşünmesi söz konusu olamazdı. Siz bu söylediğinize gerçekten inanıyor musunuz hocam diye sordu. Hem de bütün kalbimle. Sanırım söyleyeceği fazla bir şey kalmamıştı. Şahane lacivert gözlerinde hafif bir acımanın emarelerini gördüm. Ölüler için yaşayamazsınız dedi. O gece evde hep söylediği son cümleyi düşündüm. Kız haklıydı. Son 2 sene gerçekten de ölü bir sevgili için yaşamıştım. Lakin buna daha fazla devam etmenin anlamı yoktu artık. Bundan sonra Nur için yaşayacaktım. Önünde sonunda onun da beni seveceğine, aşık olacağına inanıyordum. Aksi halde ilahi ayarlamanın sebebi kalmazdı. Uykuya dalıncaya kadar Azrail'le yaptığım sözleşme aklıma takıldı. Azrail 3 şart ileri sürmüştü. Sisteme kavuşabilmem için bu müthiş gerçeği herkesten saklayacak, ömrümden 10 yıl verecektim. Üçüncü şartı ise henüz bilmiyordum. O şart sırası gelince ileriye sürülecekti. Anlaşma hükümlerini reddetmek gibi bir şansım olmadığı için her şartı kabul etmiştim ama şimdi o üçüncü şart beynimi kurcalıyordu. Acaba Azrail nasıl bir istekte bulunacaktı benden? Yerine getirebileceğim bir şey miydi? Bu son şartı yerine getiremezsem ne olacaktı? Birden rüyadan uyanır gibi Nur'u da kaybedecek, eski bunalımlı günlere geri mi dönecektim? Eski sevgilimin benzerine kavuşmak, işime dönmek beni hayata bağlamaya yeterli olmuştu. Elimdekileri kaybetmek istemiyordum. Diğer yandan beni tedirgin eden bir noktada mevcuttu. Acaba Nur bana aşık olmazsa Azrail'le yaptığım sözleşme devam edecek miydi? İlk izlenimlerim olumlu değildi. Hayatıma giren yeni sevgilim şimdilik beni sevmiyordu. O gece hiç de rahat uyuyamadım. Rüyamda yorumu yapamadığım kabuslar gördüm. Ertesi gün provalarda Nur çok durgundu. Bir türlü alıştığım başarılı performansı sergileyemiyordu. Özellikle bir sahneyi 8 defa tekrarlamak zorunda kaldık. Hamlet rolündeki Selim, kızın bu beklenmeyen başarısızlığına benim yerime sinirlenerek homurdanmaya başladı. Bir tür star kaprisi yaptı. Böyle davranışlar tiyatroda olağandır. Hele yönetmen yeteri kadar otoriter değilse. Bu tür davranışlara asla izin vermezdim. Benim setimde hiçbir star kapris yapamazdı ama ben kasten sesimi çıkarmadım. Hiç kuşkusuz Nur'un ezilip zor duruma düşmesi için değil fakat benden yardım istemesi için seyirci kalıyordum. Nasıl olsa Selim'in sevgilimi inciten bu davranışı ileride fitil fitil burnundan getirecektim. Öğleye doğru beklediğim oldu. Çalışmanın bir yerinde ezberlemesi gereken metni unutan Nur önemli bir tirade söyleyemedi. İşte o zaman çıngır koptu. Selim'in biraz kaba ve İthamkar konuşması üzerine Nur ağlayarak provayı terk etti. Soyunma odasına koştu. Hiç sesimi çıkarmadım önce. Sonra yarım saat ara verdim provalara. Selim hala homurdanıyordu. Doğru Nur'un bulunduğu soyunma odasına yürüdüm. Olaya tanık olan diğer oyunculardan bazıları ağlayan kızın etrafına toplanmış, teselli etmeye çalışıyorlardı. Ben içeri girince sus pus oldular. Lütfen herkes dışarı çıksın dedim. Nur Hanım'la yalnız konuşmak istiyorum. Yüzüm bir karış asıktı. Bu gibi durumlarda kimse yönetmene karşı koyamazdı. Oyuncular birer ikişer odayı terk ettiler. Nur aynanın karşısındaki pufa çökmüş, çıkırıklarını zapt etmeye çalışıyordu. Yanına yaklaştım.